Ayrım 17.
Anlıyorum dedi Pilar. Başını onayladığını belirtir biçimde salladı. Ama dinle beni İngiliz diyerek Robert Garden'a gülümsedi. Toprak kımıldadı mı gerçekten? Evet, Tanrı nasıl bildiyse öyle etsin seni. Kımıldadı gerçekten. Pilar kahkahayı koyuverdi. Robert Garden'a kahkahalar atarak baktı. Ah İngiliz, İngiliz dedi kahkahayla. Çok komiksin. Şimdi onurunu yeniden kazanmak için daha çok iş yapman gerekecek. Canım cehenneme diye düşündü Robert Garden ama ağzını açmadı. Konuşurlarken güneş bulutlarla örtülmüştü. Robert Garden geriye dönüp dağlara doğru baktığında gökyüzünün kapandığını, grileştiğini gördü. Hiç kuşku yok dedi Pilar adama. Gökyüzüne bakıyordu. Kar yağacak. Şimdi mi? Haziran'a geldik neredeyse. Niye olmasın? Bu dağlar ayların adlarını nereden bilecekler ki? Mayıs ayındayız biz. Kar olamaz dedi Robert Garden. Kar yağamaz. Her neyse İngiliz dedi kadın. Kar yağacak. Robert Garden güneşin soluk sarıya dönüştüğü gökyüzünün yoğunlaşan griliğine baktı. Bakarken güneş tümüyle gözden yok oldu. Grilik yumuşayıp koyulaştı ve her yanı kapladı. Bu renk şimdi dağların tepelerini yontuyordu. Evet dedi Robert Garden. Görünüşe göre haklısın. 14. Kampa vardıklarında kar yağmaya başlamıştı bile. Kar taneleri çamların arasından çaprazlamasına dökülüyordu. Ağaçların arasından önce seyrek seyrek döne döne iniyordu yere. Ama sonra soğuk rüzgar dağlardan aşağıya doğru hızla estirince kar adam akıllı yağmaya başladı. Robert Garden mağaranın önünde durup öfkeyle karı izlemeye koyuldu. Çok kar yağacak dedi Pablo. Sesi boğuktu. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Mahmur mahmur bakıyordu. Çingene döndü mü diye sordu Robert Garden. Hayır dedi Pablo. Ne o ne de ihtiyar döndüler. Benimle yoldaki yukarı karakola bakmaya gelir misin? Gelmem dedi Pablo. Bu işe karışmayacağım ben. Kendim bulurum öyleyse. Bu fırtınada bulamayabilirsin dedi Pablo. Ben olsam şimdi gitmezdim. Tepeden aşağıya yola inilecek, sonra da o yolu izlenecek. Kolay iş. Bulabilirsin karakolu. Ama senin nöbetçiler kar yağdığı için buraya geliyorlardır şimdi. Yolda onları gözden kaçırabilirsin. İhtiyar beni bekliyordur. Yo yo, kar yağdığı için o da geliyordur buraya. Pablo şimdi mağaranın ağzını hızla üfürüp duran kara bakıp, kardan hoşlanmıyor musun İngiliz dedi. Robert Garden küfürü bastı. Pablo mahmur gözleriyle ona bakıp güldü. Kar yağınca senin saldırı işi de yatar İngiliz dedi. Haydi mağaraya gir. Adamların birazdan düşerler. Mağaranın içinde Maria ateşin yanında bir şeylerle uğraşıyordu. Pilar da mutfak masasının yanındaydı. Ateşten duman tütüyordu. Ama kız bir odun parçasıyla ateşi dürtüp sonra da katlanmış bir kağıtla yelpazelediği için odun pof diye alev aldı ve yanmaya başladı. Çatıdaki bir delikten havayı emen rüzgarla birlikte parlaklığı da arttı. Peki bu kar dedi Robert Garden. Sence çok kar yağacak mı? Çok yağacak dedi Pablo hoşnutlukla. Sonra Pilar'a seslendi. Senin de hoşuna gitmiyor öyle değil mi kadın? Şimdi komuta senin eline geçtiği için karın yağmasına sen de bozuldun değil mi? Emiküe dedi omzunun üzerinden Pilar. Kar yağarsa kar yağıyor demektir. Biraz şarap iç İngiliz dedi Pablo. Bütün gün karın yağmasını beklerken içip durdum ben. Bir kupa ver bana dedi Robert Garden. Karın şerefine dedi Pablo. Kupasını Robert Garden'ınkine tokuşturdu. Robert Garden adamının gözlerinin içine bakıp kupasını tıkırdattı. Seni mahmur gözlü cani bozuntusu diye düşündü. Bu kupayı dişlerine vurup tıkırdatmayı isterdim. Kendi kendine sakin ol dedi. Sakin ol. Çok güzel bir kar dedi Pablo. Kar yağarken dışarıda uyumak istemezsin herhalde. Ah demek aklında bu da vardı ha diye düşündü Robert Garden. Tonlarca derdin var öyle değil mi Pablo? Olmaz mı dedi nazik bir sesle. Olmaz çok soğuk dedi Pablo. Çok ıslak olur ortalık. Bu eski püskü ördek tüyü niye 65 dolar ediyor haberin yok senin diye düşündü Robert Garden. O şeyin içinde karda her yatışım için 1 dolar almak isterdim. Demek burada uyumam gerek öyle mi diye sordu nazik bir sesle. Evet teşekkürler dedi Robert Garden ama dışarıda uyuyacağım. Karda mı? Evet. Kanlı kırmızı domuz gözlerinin kıllı domuz derisi suratının belasını versin Tanrı. Karda. O en ağır lanetler yağsıca, yere batasıca, ansızın bastıran düşmanın yardakçısı, soysuzların şahı karın içinde. Maria'nın ateşe yeni bir çam kütüğü koyduğu yere gitti. Çok güzel kar dedi kıza. Ama işi bozdu öyle değil mi diye sordu kız. Üzülmedin mi? Küeva dedi adam. Üzülmenin yararı yok. Yemek ne zaman hazır olacak? İştahın açılacağını tahmin etmiştim dedi Pilar. Şimdilik bir dilim peynir ister misin? Sağ ol dedi adam. Kadın tavandan asılı bir ağın içindeki kocaman peynire uzanıp açık ucundan bıçakla bir dilim keserek Robert Garden'a verdi. Robert Garden ayakta durarak peyniri yemeye koyuldu. Tadı anlaşılamayacak kadar keçi kokuluydu peynir. Pablo oturduğu masadan Maria diye seslendi. Ne var diye sordu kız. Masayı silip temizle dedi Pablo. Sonra da Robert Garden'a sırıttı. Kendi pisliklerini kendin temizle dedi Pilar. Önce çeneni ve gömleğini sil, sonra da masayı. Maria diye seslendi Pablo. Ona kulak asma, sarhoş dedi Pilar. Maria diye seslendi Pablo. Hala yağı yorkar, çok güzel üstelik. Robert Garden bu adam uyku tulumunun ne mene bir şey olduğunu bilmiyor diye düşündü. Kocamış domuz gözlü herif bir tulum için Woods Boys'a niye 65 dolar ödemiş olduğumu bilmiyor. Keşke şu çingene geliverse. Çingene gelir gelmez ben de ihtiyarın ardına düşerim. Şimdi gitmem gerekiyor ama büyük olasılıkla onları kaçırırım. İhtiyarın nerede olduğunu bilmiyorum. Pablo'ya kartopu yapmak ister misin dedi. Var mısın bir kartopu savaşına? Ne diye sordu Pablo. Nedir önerdiğin? Hiçbir şey dedi Robert Garden. Eğerlerini iyicene örttün mü? Evet. Bunun üzerine Robert Garden İngilizce, bu atlara yem mi vereceksin yoksa onları salıp otlatacak mısın dedi. Ne? Hiç. Bu senin sorunun ahbap. Ben buradan yürüyerek çekip gideceğim nasılsa. Niye İngilizce konuşuyorsun diye sordu Pablo. Bilmem dedi Robert Garden. Kimi kez çok yorulduğumda İngilizce konuşurum. Ya da midem kalkarsa ya da kafam karıştığında diyelim. Kafam çok karıştığında İngilizce konuşurum. Yalnızca İngilizce bir ses duymak için. Yatıştırıcı bir sestir bu. Zaman zaman sen de denemelisin bunu. Neler diyorsun sen İngiliz dedi Pilar. Çok ilginç görünüyor söylediklerin. Ama bir şey anladımsa Arap olayım. Hiçbir şey dedi Robert Garden. İngilizce hiçbir şey dedim. Eh öyleyse İspanyolca konuş dedi Pilar. İspanyolca hem daha kısa hem daha basittir. Kuşkusuz öyle dedi Robert Garden. Ama ah sen diye düşündü. Ah Pablo, ah Pilar, ah Maria, ah adlarını unutmuş olduğum ama anımsamam gereken iki kardeş. Şu köşede oturan kardeşler sizi ama kimi kez beziyorum bundan. Bundan, sizden, benden, savaştan. Bir de şimdi karın yağması niye gerekti ki? Bu her şeyin üzerine tuz biber ekti artık. Hayır, hiç de değil. Tuz biber falan ekilmedi. Bunu kabul edip onunla savaşmalısın. Şimdi primadonnalığı bırak da az önceki gibi karın yağdığını kabul et. Sonraki işinde çingeneyi yoklamak ve ihtiyarını alıp getirmek. Ama bu kar, hem de bu ayda... Kes artık yahu dedi kendi kendine. Kes de kabul et olan biteni. Neden bu kupa biliyorsun? Neydi etkisi bu kupanın? Ya belleğini düzeltmek zorundaydı ya da bölük pörçük şeyleri aklına bile getirmemeliydi. Çünkü birini kaçırdığınızda aklınızı unutmuş olduğunuz bir isim gibi asılıveriyordu. Ondan kurtulamıyordunuz bir türlü. Ya bu kupa... Bir kupa şarap alabilir miyim dedi İspanyolca. Sonra kar çok fazla değil mi ha dedi Pablo'ya. Mucha nieve. Sarhoş adam başını kaldırıp ona baktı. Sırıttı. Başını onaylarcasına sallayıp yeniden sırıttı. Saldırı yok. Aviyons yok. Köprü yok. Kar var bir tek dedi Pablo. Adamın yanına oturan Robert Garden sence daha uzun bir süre yağar mı diye sordu. Bütün yaz kar altında kalacağımızı mı düşünüyorsun Pablo eski dostum? Bütün yaz hayır dedi Pablo ama bu gece ve yarın evet. Nereden çıkarıyorsun bunu? İki tür fırtına vardır dedi Pablo. Ağır ağır binmiş bir tavırla konuşuyordu. Biri Pirenelerden gelir. Bu fırtına ortalığı kırar geçirir soğuktan. Mevsimi çoktan geçti. İyi dedi Robert Garden. Bu da bir şey sayılır. Şimdiki fırtına ise Cantabrico'dan geliyor dedi Pablo. Denizden geliyor. Bu yönden esen rüzgarla birlikte büyük bir fırtına olur. Çok da kar yağar. Tüm bunları nereden öğrendin eski dostum diye sordu Robert Garden. Öfkesi geçip giden Robert Garden şimdi her fırtınada olduğu gibi yine heyecana kapılmıştı. Bir tipi, bir tayfun, aniden bastıran bir boran, bir tropikal fırtına ya da dağlardaki bir yaz sağanağı başka hiçbir şeyin veremeyeceği bir coşku verirdi ona. Bir savaş heyecanı gibi bir şeydi temiz olması dışında. Savaşta estirip duran bir yel vardır ama kızgın, sıcak bir yeldir bu. Dudaklarınız gibi kurumuş ve sıcak, ağır ağır estirir, sımsıcak ve kirli kirli. Bir patlak verir, sonra da o gün savaştaki talihinizi de yanına alıp söner gider. Bu rüzgarı çok iyi biliyordu Robert Garden. Ama bir kar fırtınası bunun tam tersiydi. Kar fırtınasında yabanıl hayvanları iyice yanaşırsınız da korkmazlar, ürkmezler sizden. Nerede olduklarını bilmeksizin açık araziyi boydan boya geçerler, dolaşırlar. Kimi kez geyikler gelir kulübenin kuytuluğuna sığınırlar. Kar fırtınasında bir Kanada geyiğine doğru at sürersiniz. Geyik atınızı başka bir geyik sanır. Sizi karşılamak için üzerinize üzerinize gelir. Bir kar fırtınasında bir süre için hiç düşmanınız yokmuş gibi gelir size hep. Kar fırtınasında rüzgar kasırga gibi de esebilir. Ama bembeyaz bir temizlikle eser. Hava insanı dürtükleyici bir beyazlıkla doludur. Her şey değişmiştir. Rüzgar durduğunda da bir dinginlik, hareketsizlik olur. Bu büyük bir fırtınaydı ve Robert Garden ondan da hoşlanabilirdi. Her şeyi alt üst ediyordu ama yine de hoşlanabilirdi ondan. Yıllarca arroyeroluk ettim dedi Pablo. Kamyonlar kullanılmaya başlamazdan önceleri koca koca arabalarla dağları aşar yük taşırdık. Bu işi yaparken öğrendik hava konusunu. Harekete nasıl katıldın? Ben hep solcuydum dedi Pablo. Siyasal açıdan çok gelişmiş olan Asturias halkıyla birçok ilişkimiz oldu. Ben hep cumhuriyetten yana olmuşumdur. Peki de hareketten önce ne yapıyordun? O zamanlar Zaragozalı bir at cambazının yanında çalışıyordum. Orduya ve boğa dövüşlerine at sağlardı bu adam. İşte o zaman karşılaştım Pilar'la. Sana dediği gibi Matador Finito de Palencia ile birlikteydi karşılaştığımızda. Bunu kurumlanarak söylemişti. Masada oturan kardeşlerden biri ocağın önünde ayakta duran Pilar'ın sırtına bakarak "Pek ahım şahım bir matador değildi." dedi. Pilar dönüp adama bakarak "Öyle mi?" dedi. "Ahım şahım bir matador değil miydi?" Ocağın yanında mağarada öyle dikilmiş dururken onu görebiliyordu Pilar. Bodur boyuyla, esmer, bungun yüzüyle, hüzünlü gözleriyle. Avurdu çökük, kıvır kıvır kara saçları alnında ıslanmış, başka kimsenin ayrımsayamadığı kırmızı bir çizgi oluşmuş alnıyla. Sıkı sıkıya başa oturan matador şapkası yüzünden oluşan bir kırmızı çizgi. Kadın şimdi onu 5 yaşındaki boğanın karşısında ayakta dururken görüyordu. Atları havalara sıçratan boynuzların tam karşısındaydı adam. Atları kaldırıp kaldırıp yere vuran o kocaman ensesine süvariler ucu sivri mızraklar saplıyorlar. Bu arada boğa yine de atı fırlatıp bir yana atıyor. Süvari tahta perdelere çarparak yere yuvarlanıyor. Boğanın bacakları süvariyi çiğniyor. Kocaman boynu boynuzlarıyla atın canını almak için onu arıyordu. Onu görüyordu Pilar, Finito'yu. O pek de ahım şahım olmayan matadoru. Şimdi boğanın karşısında duruyordu. Yanlamasına duruyordu boğaya karşı. Şimdi açık seçik gözlerinin önündeydi işte. Finito kalın fanila kumaşı çubuğa doluyordu. Boğanın başını ve sırtını sıyırıp geçerken bulaşan kanla iyice ağırlaşan fanila kumaş sarkıyordu. Boğa öne hamle ettikçe sırtında pırıl pırıl parlayan bir ıslaklık, bandarillaların takırtısı, Finito'nun profili, boğa hareketsiz ve kocaman. Kılıcı çekiyordu Finito ağır ağır. Omzunun hizasına kaldırıyordu. Sonra kılıcın ucunu boğanın başı kendi gözlerinden daha yüksekte olduğu için henüz göremediği bir noktaya nişan alıyordu. Bu başı ıslak, kalın kumaşı sol koluyla kaldırarak yere indirecekti. Ama şimdi topukları üzerinde geriye kaykılmış, kılıcın ucuyla nişan almış, parçalanan boynuzun önünde duruyordu. Ama onu yandan görüyordu Pilar. Boğanın göğsü körük gibi inip kalkıyor, gözleri de kumaşa dikilmiş duruyordu. Pilar adamı şimdi çok açık seçik görüyordu. Başını çevirip kırmızı çitin üzerindeki ilk sırada oturan insanlara bakarak incecik duru sesiyle "Bakalım bu biçimde öldürebilecek miyiz onu?" deyişini duyuyordu. Pilar bu sesi duyabiliyordu. Sonra da adamın öne doğru harekete geçerken dizinin ilk bükülüşünü görebiliyordu. Adamın şimdi aşağıya doğru savurduğu kumaşı izleyen boğanın büyülenmişçesine yere doğru indirdiği boynuzlarına fırlayışını seyrediyordu. Kılıç boğanın sırtındaki tozlu tümseye girerken boynuzların incecik, esmer, kontrollü bilek tarafından yere doğru indirilişini görebiliyordu. Kılıcın parıltısının boğanın çılgınca hamlesiyle adamın elinden çıkıp boğanın kendi gövdesine ağır ağır ve düzenli biçimde gömülüp kayboluşunu görüyordu. Sonunda adamın esmer parmakları boğanın gergin derisine yaslanana değin kılıcın gömülüşünü izledi. Gözleri kılıcın girdiği yerden ayrılmayan kısa boylu esmer adam şimdi içine çektiği karnını boğanın boynuzlarından uzaklaştırmış, geriye çekilerek sol elinde çubuğa sarılı bezi tutarak sağ eli de havada boğanın ölüşünü izlemeye koyulmuştu. Pilar onun ayakta duruşunu, gözleriyle yere tutunmaya çabalayan boğayı, devrilmeden önce sallanan bir ağaç gibi salınan boğayı, ayaklarıyla yere tutunma savaşımı veren boğayı izleyişini görüyordu. Kısa boylu adamın eli zafer işaretiyle havaya kalkmıştı. Adamın orada kanter içinde bu işin bitmiş olmasından duyduğu erinç içinde duruşunu görüyordu Pilar. Boğanın ölüyor olmasından, boynuzundan uzaklaşırken bir darbe yememiş olmasından büyük erinç duyuyordu adam. Sonra boğa artık ayakta kalmakta direnemedi. Gürültüyle çöktü yere. Dört bacağını havaya dikerek yuvarlandı ve öldü. Pilar kısa boylu, esmer adamın yorgun argın, gülümsemeksizin tahta perdeye doğru yürüdüğünü görebiliyordu. Adamın yaşamı buna bağlı bile olsa arenada koşmayacağını biliyordu Pilar. Onun ağır ağır tahta perdeye doğru yürüyüşünü, dudaklarını bir havluyla silişini, başını kaldırıp kendisine bakışını, başını iki yana sallayışını, sonra yüzünü yeniden havluyla silişini ve arenada zafer turuna başlayışını izledi. Finito'nun ağır ağır ayaklarını sürüyerek arenada dolaşışını, gülümseyişini, selam dağıtışını gördü. Yardımcıları arkasından geliyorlar, öne eğilip yerden proları topluyorlar, şapkaları gerisin geri fırlatıyorlardı. Finito hüzünlü gözleriyle ve gülümseyerek arenada tur atıyordu. Turunu Pilar'ın önünde bitirdi. Sonra başını kaldırıp baktığında Finito'nun ağzını bir havluyla tutarak tahta perdenin basamağı üzerine oturmuş olduğunu gördü. Pilar orada ateşin yanında dikilmiş dururken tüm bunları gördü ve demek iyi bir matador değildi ha dedi. Şimdi hayatımı paylaştığım adamların kalitesine bakın bir de. İyi bir matadordu dedi Pablo. Bir tek eksiği vardı, o da bodur olmasıydı. Üstelik besbelli veremdi de dedi Primitovo. Verem mi dedi Pilar. Başına gelen bunca olaydan sonra nasıl verem olmasındı? Yoksul insanların Jean-Marc gibi bir cani, bir boğa güreşçisi ya da operada tenor olmadığı sürece para kazanma olanağının bulunmadığı bir ülkede mi? Nasıl verem olmasındı ki? Burjuvaların tıka basa çatlayıncaya kadar yediği için karbonatsız yaşayamadığı, yoksulların ise doğdukları günden öldükleri güne değin hep aç yaşadıkları bir ülkede verem olmayıp da ne yapabilirdi? Ta çocukluğunda boğa güreşini öğrenmek için panayırları dolaşırken bedava yolculuk edeyim diye üçüncü mevki vagonlardaki sıraların altında, toz toprak içinde, leş gibi yaş, kuru balgam arasında gidersen, göğsün boğa boynuzlarıyla deşilmişse verem olmaz mısın sen? Elbette dedi Primitivo, yalnızca verem olduğunu söylemiştim ben. Kocaman tahta kaşık elinde orada dikilip elbette veremdi dedi Pilar. Bodurdu, incecik bir sesi vardı, üstelik boğalardan ödü kopardı. Boğa güreşinden önce bu kadar korkup da arenaya indiğinde bu korkudan eser kalmayan başka bir adam tanımadım ben. Sen dedi Pablo'ya, sen şimdi ölmekten korkuyorsun, bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorsun. Ama Finito her zaman korkardı, ama arenada aslan kesilirdi. Yiğitliğiyle nam salmıştı o dedi ikinci birader. Bu kadar korkan başka bir adam tanımadım ben dedi Pilar. Evde bir boğa kafasının bulunmasına bile tahammül edemezdi. Bir defasında Valladolid şenliğinde Pablo Romero'nun bir boğasını öylesine güzel öldürmüştü ki. Biraderlerden birincisi anımsıyorum onu dedi. Arenadaydım ben de. Sabun renkli, kıvırcık püsküllü, boynuzları sivri bir boğaydı. 30 arobadan ağır çeken bir hayvandı. Valladolid'de öldürdüğü en sonuncu boğaydı bu. Evet, o işte dedi Pilar. Güreşten sonra Cafe Colon'da toplanan ve kulüplerine onun adını veren hayranları boğanın kafasını doldurup Cafe Colon'daki küçük bir ziyarette Finito'ya sundular. Yemek boyunca bu kafayı duvara astılar ama üstü bir bezle örtülüydü. Ben de masadaydım, başkaları da vardı. Dipnot, aroba, yaklaşık 25 pound ağırlığa eşit eski bir İspanyol ağırlık ölçüsü. Benden daha çirkin olan Pastora, Nina de los Penes, öteki çingeneler ve önde gelen orospular. Küçük bir yemekti ama çok kalabalıktı. Hem de Pastora ile orospuların önde gelenlerinden bir arasındaki bir mülkiyet sorunu yüzünden çıkan tartışma nedeniyle çok ateşliydi. Bense mutluluktan uçuyordum. Finito'nun yanında oturuyordum. Finito'nun, eski tanrımızın ölüm haftası sırasında kilisede ermişlerin suretlerinin örtülmesi gibi mor bir bezle sarıp sarmalanmış boğa kafasına başını kaldırıp da bir kez olsun bakmadığını fark ettim. Finito çok yemek yemedi. Çünkü Zaragoza'da yılın son güreşinde öldürmek için yaklaştığı boğadan bir palotazo yanlamasına bir boynuz darbesi yemişti. Bu yüzden zaman zaman kendinden geçiyordu. Şimdi bile karnını iyice dolduramıyordu. Yemek boyunca arada bir mendilini ağzına koyuyor, bir miktar kan çıkarıyordu. Ne anlatıyordum size? Boğanın kafasını dedi Primitovo. Boğanın içi doldurulmuş olan kafasını. Evet dedi Pilar, evet. Ama bazı ayrıntıları anlatmalıyım ki olayı anlayabilirsiniz. Finito hiçbir zaman neşeli biri değildi, biliyorsunuz bunu. Esas olarak hüzünlü bir insandı. Baş başa kaldığımızda ilaç için olsun herhangi bir şeye güldüğünü görmemişimdir. Çok komik olan şeylere bile. Her şeyi çok ciddiye alırdı. Neredeyse Fernando kadar ciddi biriydi. Ama bu yemeği Kulüp Finito'da bir araya gelmiş olan bir Afrikiano'da topluluğu veriyordu. Ve Finito neşeli, dostça ve eğleniyormuş gibi görünmek zorundaydı. Böylece tüm yemek boyunca gülümseyip durdu. Dostça sözler etti çevreye. Mendille ne yaptığını fark eden bir tek bendim. Yanında 3 mendili vardı. Üçünü de doldurdu. Sonra bana çok alçak bir sesle, Pilar dedi, artık dayanacak gücüm kalmadı. Kalkıp gitsem iyi olacak sanırım. Kalkalım öyleyse dedim. Çok acı çektiğini görmüştüm çünkü. O sırada yemek de bütün canlılığıyla sürüyordu. Gürültü korkunçtu. Yok, buradan ayrılamam dedi Finito. Ne de olsa adımı verdikleri bir kulüp bu. Elim mahkum kalmaya. Hastaysan kalk gidelim. Aa dedi. Kalacağım. Bana şu manzanilladan ver biraz. Bence içmesi akıllıca olmazdı. Çünkü hiçbir şey yememişti. Ayrıca midesinin durumu da berbattı. Ama bir şey içmeden de bu neşeye, bu canlılığa, bu gürültü patırtıya dayanamadığı belli oluyordu. Neredeyse bir şişe manzanillayı bir dikişte mideye yuvarladı. Tüm mendillerini tükettiği için şimdi mendil yerine peçetesini kullanıyordu. Şimdi ziyafetteki coşku gerçekten doruk noktasına ulaşmıştı. Hafif meşrep orospulardan bazıları çeşitli kulüp üyelerinin omuzlarında masanın çevresine dolaştırılıyorlardı. Pastora şarkı söylemesi için ikna edildi. Gitarı El Nino Ricardo çalıyordu. Çok etkiliydi. Gerçekten bir eğlenceydi. Neşe saçılıyordu her yana. Tam bir sarhoş muhabbetiydi anlayacağınız. Bundan daha gerçek ve yüksek bir flamenko coşkusuna ulaşılmış bir ziyafet görmedim.